İbrahim'in Kurbanı. Yaratılış 22. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuza kadar gerçek esenliğe sahip olmasını arzulayan Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Tevrat'taki çalışmalarımızda Tanrı'nın peygamberi İbrahim hakkındaki pek çok harika ve önemli öyküyü açıklamıştık. Bugün İbrahim'in yaşamındaki en önemli derse gelmiş bulunuyoruz. Tabaski, yani İbrahim'in kurbanı olarak anılan gerçek öykü ve onun anlamı. Parantez içinde, Tabaski, Wolof ve diğer bazı Afrika dillerinde bilinen bir sözcük, bir fiil olarak, bayram gününde bir koç kurban etmek, bir isim olarak, İbrahim'in oğlunu kurban edişinin anısına kutlanan Müslüman, İd el-Adha bayramı. Son dersimizde Tanrı'nın uzun zaman önce vermiş olduğu vaadi yerine getirerek, yaşları hayli ilerlemiş olan İbrahim ve Sara'ya nasıl bir çocuk verdiğini öğrendik. Oğullarının adı İshak'tı. Tanrı İbrahim'e, İshak'ın soyu aracılığıyla dünyadaki tüm ulusların bereketleneceğini, yeni bir ulus yapacağını vaat etmişti. Aynı zamanda İsmail ve annesi Hacer'in nasıl İbrahim'in evinden ayrıldıklarını ve yaşamak için Mısır ülkesine gittiklerini gördük. Böylece evde yalnızca Tanrı'nın vaadine uygun olarak doğmuş olan İshak kaldı.
Tanrı bir gün İbrahim'den çok şaşırtıcı ve zor bir şey yapmasını istedi. Tevrat'ta Yaratılış kitabının 22. bölümde yer alan ayetler şöyle der.
Yaratılış 22, 1-2.
Daha sonra Tanrı İbrahim'i denedi. İbrahim diye seslendi. İbrahim buradayım dedi. Tanrı, İshak'ı, sevdiğim biricik oğlunu al, Moria bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun.
Nasıl? Tanrı İbrahim'den ne istiyordu?
İbrahim'e biricik oğlunu uzaktaki bir dağa götürmesini ve yakmalık sunu olarak kurban etmesini buyuruyordu.
Böyle bir şey nasıl mümkün olabilirdi?
İbrahim, Tanrı'nın kendisine vaat etmiş olduğu bu oğul için tam 25 yıl beklemişti ve Tanrı şimdi ona oğlunu bir kurban olarak öldürmesini söylüyordu.
İbrahim Tanrı'nın isteğine nasıl karşılık verdi?
Kabul edilmeleri zor olduğu için Tanrı'nın bu sözlerine karşı geldi mi? Kutsal yazılar bu konu hakkında şunları yazar. Yaratılış 22. İbrahim sabah erkenden kalktı, eşeğine palan vurdu. Yanına uşaklarından ikisini ve oğlu İshak'ı aldı. Yakmalık sunu için odun yardıktan sonra Tanrı'nın kendisine belirttiği yere doğru yola çıktı. İbrahim, oğlu ve iki uşağı 3 gün boyunca Tanrı'nın belirtmiş olduğu dağa doğru yürüdüler, yürüdüler, yürüdüler. Biricik oğlunu öldüreceği ve yakacağı o korkunç yere yaklaşırken İbrahim'in yüreği parçalanmak üzereydi. Bugün bu öyküyü okumakta olan bizler elbette Tanrı'nın İbrahim'i yalnızca denemekte olduğunu biliyoruz ama İbrahim bunu bilmiyordu. Tanrı'nın ondan istediği çok acı veren korkunç bir denemeydi. Bu konuda kutsal yazılar şöyle der.
Yaratılış 22, 4-14.
Üçüncü gün gideceği yeri uzaktan gördü. Uşaklarına siz burada eşeğin yanında kalın dedi. Tapınmak için oğlum ile birlikte oraya gidip döneceğiz. Yakmalık sunu için yardığı odunları oğlu İshak'a yükledi, ateşi ve bıçağı kendisi aldı. Birlikte giderlerken İshak İbrahim'e baba dedi. İbrahim evet oğlum diye yanıtladı. İshak ateş ile odun burada ama yakmalık sunu kuzusu nerede diye sordu. İbrahim oğlum yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Tanrı'nın kendisine belirttiği yere gelince İbrahim bir sunak yaptı. Üzerine odun dizdi, oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı ama Rabbin meleği göklerden İbrahim, İbrahim diye seslendi. İbrahim işte buradayım diye karşılık verdi. Melek çocuğa dokunma dedi, ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedin. İbrahim çevresine bakınca boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu. Oraya Rab Sağlar adını verdi. Rabbin dağında sağlanacaktır sözü bu yüzden bugün de söyleniyor. Bu öykü çok önemlidir ve daha fazla açıklamayı hak eder. İbrahim'in kurbanının öyküsü 3 bölümden oluşur. Tarihi, sembolik ve peygamberlik. Başka bir deyişle İbrahim'in kurbanını anlamak için 3 şey anlamamız gerekir. 1. Ne oldu? 2. Kurban neyi sembolize etti? 3. Gerçekleşmek üzere olan olay ile ilgili İbrahim hangi peygamberlikte bulundu? Tarihi yönüyle ilgili olarak bugün Tanrı'nın nasıl İbrahim'i denediğini ve kurbanlık koç aracılığı ile oğlunu ölümden nasıl kurtardığını okuduk. Bu olay 4000 yıl önce bugün Yeruşalim'in bulunduğu yerde oldu. Bu İbrahim'in kurbanı hakkındaki öykünün kısa bir anlatım ile veriliş olan tarihi yanıdır. Öykünün sembolik yanı ile ilgili olarak Tanrı sözü bize hepimizin İbrahim'in oğlu gibi olduğumuzu söyler. Tanrı'nın adaleti nedeniyle İbrahim'in oğlunu ölüm ile yargıladığını okuduk. Bizler hepimiz mahkum edilmiş günahkarlarız ve Tanrı'nın yargısını hak ediyoruz. Ama aynı zamanda Tanrı'nın lütfederek İbrahim'in oğlunu ölümden nasıl kurtardığını da okuduk. Benzer şekilde Tanrı lütfu aracılığıyla kurtulmamız için bize bir kurban sağlayarak yardımımıza gelmiştir. Bu kurtuluş yolu nedir? İbrahim'in kurbanı öyküsü bize Tanrı tarafından hazırlanmış olan kurtuluş yolunun mükemmel kurban olduğunu öğretir. Bugün işlediğimiz öyküde Tanrı'nın İbrahim'in oğlunun yerine ölmek üzere nasıl bir koç koyun tedarik ettiğini gördük. Koyunun yalnızca boynuzları çalılara takılıydı. Koyunun derisi yırtılmamıştı. Eğer bu koyunun tek bir kusuru olsaydı, sunakta İbrahim'in oğlunun yerine geçemezdi. Ama Tanrı'nın sağladığı kurban, kusuru olmayan mükemmel bir koyundu. Tevrat'ın ilk bölümlerindeki çalışmamız sırasında Tanrı'nın öngördüğü kurtuluş yolunu öğrendik. Bu yolun ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Adem ve Havva günah işledikten sonra günahın ücreti ölüm olduğu için Tanrı kan dökülmeden günah bağışlaması olamayacağını buyurdu. Böylece günahlarının bağışlanmasını isteyen herkesten kusursuz bir hayvan alması, onu boğazlaması ve Tanrı'ya bir yakmalık sunu olarak takdim etmesi talep edildi. Masum hayvanın suçlu kişinin yerine geçerek ölmesi gerekiyordu. Tanrı'nın Adem'in oğullarının günahlarını adaletinden ödün vermeksizin bağışlayabilmesi için uygun olan tek yol buydu. Hatırlamamız gereken bir başka nokta da şudur. Kutsal yazılar sunulan hayvan kurbanlarının gelecek olanın sadece sembolü olduklarını, gelecek iyi şeylerin aslı değil, gölgesi olduklarını söylerler. İbraniler 10:1-4. Hayvanların kanı günahın bedelini ödeyemez. Çünkü hayvanların ve insanların değeri farklıdır. Böylece sunakta İbrahim'in oğlunun yerini alan koyunun daha büyük, daha mükemmel bir kurbanın bir örneği olduğunu öğreniriz. Tanrı'nın sözü bize İbrahim'in oğlunun yerini alan koyunun Tanrı'nın ona inanan herkesi bağışlayabilmesi için dünyaya gelecek ve tüm günahkarlar için ölecek olan kutsal kurtarıcının bir sembolüydü. İbrahim'in kurban ettiği koyunun sembolize ettiği gerçek kısaca buydu. Bu öyküde kurban edilen bu koyun Tanrı'nın günahkarları adil yargısından kurtarmak için dünyaya göndermeyi vaat ettiği kurtarıcının bir örneğidir. Öykünün peygamberlik yanı ile ilgili olarak size şu soruyu yöneltelim. İbrahim'in dağa tırmanırken oğluna ne söylediğini hatırlıyor musunuz? Ona şöyle dedi. Yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak. İbrahim'in koçu boğazladıktan ve onu oğlunun yerine yaktıktan sonra ne dediğini hatırlıyor musunuz? Kurbanı sunduğu yere Rab sağlayacak adını verdi. Ve Tevrat'ı yazan peygamber Musa sözlerine şunları ekler. Rabbin dağında sağlanacaktır sözü bu yüzden bugün de söyleniyor. Dağdaki yere bu adın verilmesinin nedeni neydi? İbrahim peygamber neden Rab sağlayacak dedi? Neden Tanrı'ya övgüler olsun Rab bir kurban sağladı demedi? Dostlar, bu sorduğumuz soru çok büyük bir öneme sahiptir. Çünkü yanıtı hepimizin anlaması ve inanması gereken Tanrı sözünün iyi haberini içerir. İbrahim bu yere neden Tanrı sağlayacaktır adını verdi? Nedeni şudur. İbrahim, koyunun sunakta oğlunun yerini almış olduğu bu aynı dağlarda gerçekleşecek olan bir olayı duyuruyordu. Kısaca İbrahim şunu ilan ediyordu. Tanrı'yı övüyorum çünkü sunakta oğlumun yerini alması için bir koyun tedarik etti. Ancak yine de size şunu söylüyorum. Bir gün bu aynı dağda Tanrı oğlumu bugün bıçak ve ateşten kurtaran koçtan çok daha büyük olacak olan bir başka kurban sağlayacaktır. Evet, Tanrı'nın sağlayacağı kurban Adem'in çocuklarını tükenmez ateşteki sonsuz ölümden kurtarma gücüne sahip olacaktı. Tanrı, ona inanan hiç kimsenin mahvolmaması için yeryüzüne suçlunun yerine masum bir kurban olarak ölecek olan kutsal bir kurtarıcı gönderecekti. İbrahim, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı'nın kendisi sağlayacak derken, işte Tanrı'nın tüm insanlar için sunduğu bu iyi haberi duyuruyordu. Bugün İbrahim'in kurbanı öyküsüne son vermeden önce her birimizin bilmesi gereken şudur. İbrahim'in günahkarlar için bir kurban sağlayacağına ilişkin peygamberliğinden yaklaşık 2000 yıl sonra Tanrı İbrahim'in peygamberliğini yerine getirdi. Bugün bu konuda fazla bir şey söyleyemeyiz ama müjdeyi, İncil'i bilen sizler kurtarıcının öyküsünü biliyorsunuz. Onun aynı Tanrı'nın daha önceden vaat etmiş olduğu gibi İbrahim ve İshak'ın aile soyuna ait olan bakire bir kadından dünyaya geldiğinden haberdarsınızdır. Günahkarların yerine geçerek ölecek olan kurtarıcının yersel bir babası yoktu. O gökyüzünden geldi ve bu nedenle Adem'in günahkar doğasını miras almadı. Onun günahı yoktu, kusursuzdu. Bu nedenle Adem'in suçlu çocuklarının yerine geçerek mükemmel kurban olarak ölmeye layıktı. Müjdeye geldiğimiz zaman kurtarıcının adının Yeşu olduğunu öğreneceğiz. Yeşu adı Tanrı kurtarır anlamına gelir. Bazı kişiler Yeşu yerine İsa derler. Bu konuda daha fazla bilgi için ders 61'e bakın. Müjde yazılarına İncil'e geldiğimiz zaman orada Tanrı'nın kurtarıcı İsa'nın yolunu hazırlaması için gönderdiği Yahya adlı bir peygamber olduğunu okuyacağız. Kur'an'da da Yahya olarak geçer. Yahya bir gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini gördü ve şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Yuhanna 1:29. Yahya peygamber İsa'yı neden Tanrı'nın kuzusu olarak adlandırdı? Çünkü İsa günahı ortadan kaldıran bir kurban olarak kanını dökmek için doğdu. İbrahim'in oğlunun yerine ölen koyun gibi kurtarıcı Adem soyundaki herkes için ölmek üzere geldi. İsa, İbrahim'in yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı'nın kendisi sağlayacak sözleriyle peygamberlikte bulunduğu mükemmel ve son kurbandır. Müjdede İsa'nın nasıl gönüllü olarak kendisini düşmanlarına teslim ettiğini ve düşmanlarının onu nasıl bir çarmıha çivilediklerini okuyacağız. Tanrı'nın sağlamış olduğu kurtarıcı İsa, İbrahim'in kurbanlık koyununun hem peygamberliğe özgü hem de sembolik anlamını yerine getirdi. İsa'nın ölmeden önce tamamlandı diye bağırmasının nedeni budur. Yuhanna 19:30. Wolof dilinde her şey tamam, mükemmel. Ve 3 gün sonra Tanrı kurtarıcıyı ölümden dirilterek onun mükemmelliğini ve gücünü onayladı. İsa, İbrahim'in kurbanının anlamını kusursuz olarak yerine getiren kişidir. Ve İsa'nın günahkarların yerine geçerek öldüğü bölgenin İbrahim'in oğlu yerine koyunu boğazladığı aynı dağlarda bulunduğunu biliyor muydunuz? Bu iki kurbanın hangi bölgede öldüklerini biliyor musunuz? Evet, bu bölgenin adı Yeruşalim'dir.
Sevgili dostlar, kim olursanız olun, nerede bulunursanız bulunun, Tanrı size yanlış düşüncelerinizden ve yararsız işlerinizden dönmenizi ve tüm umudunuzu onun sağlamış olduğu mükemmel ve son kurbana bağlamanızı buyuruyor. Çünkü kutsal yazılar şöyle der. Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, kurtarıcı İsa günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. 1. Petrus 2:24. Bugün İbrahim'in oğlunun Tanrı'nın kendisi için sağlamış olduğu kurbanı kabul ettiğini gördük. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tanrı'nın sizin için sağlamış olduğu kurbanı kabul ettiniz mi? Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İbrahim'in Moriya Dağı'nda söylemiş olduğu şu sözler hakkında düşünürken, Tanrı sizleri bereketlesin. Kuzuyu Tanrı'nın kendisi sağlayacak. Rabbin dağında sağlanacaktır. Yaratılış 22, 8, 14.